Ayrım 21, sayfa 254. Meral'le bir ay sonra evlendik. Tabii düğün filan yapmadık. Nikahımızda da çok az kişi çağırdık. Bu davetlilerden biri de kadim dostum, öğrencilik yıllarımdan arkadaşım Veysi'ydi. Bir bakıma vefasızlık örneği gösterip onu da listeden çıkarabilirdim. Neden davet ettiğimi bugün bile bilmiyorum. Sadece eski arkadaşlığımız nedeniyle mi? Bana kalırsa değil. Bu bilinçaltı bir davranıştı. Galiba gerçek sebep oğlu Ahmet'in de evlendiğimi öğrenmesi amacına müstenitti. Gül Ahmet'le aynı banka şubesinde çalıştığı için evlilik haberimin er geç onun da kulağına gitmesi gayetine metuftu. Sanırım onun da bu haberi duymasını istemiştim. Bir tür hınç, intikam alma hissi mi? Hayır, değildi. Evlenmiş olmamı Gül'ün umursayacağını hiç sanmıyordum. Bilakis belki memnun bile olabilir, beni hayata döndürdüğü için sevinirdi de. Ama amacım evliliğimi işitmesiydi. Gerçek olan buydu. Kuşkusuz evlenmemize en fazla sevinen kişiler Samime ile kocası Ahmet olmuştu. Artık onlarla daha sık görüşüyorduk. Hemen hemen her hafta sonu buluşuyor, bazen bridge veya bezik partileri düzenliyor, bazen de konserlere gidiyorduk. Yavaş yavaş inzivadan kurtulmuş, cemiyet hayatına intibak etmiştim. Biraz da karımın ısrarıyla eskiden üyesi olduğum kulüplere yeniden dönüş yapmıştım. Bazen karı koca kulübe gidip akşam yemeklerimizi orada yiyorduk. İkimiz de mutluyduk. İlk 6 ay zarfında Meral de sözünü ettiği gibi tedirginliğin izlerini hissettim. Eski karıma olan bağlılığımın etkisini ölçme çabası içindeydi. Hayatıma girmiş ikinci eş olarak kendini fazla zorlamıştı. Ama daha sonraki aylarda alışmaya ve mutlu olduğumu hissettikçe rahatlamaya başlamıştı. Hazırladığım anı kitabını nihayet tamamladım. Evliliğimizin ilk 3 ayında hiç çalışma şansım olmamıştı. Fakat daha sonraki aylarda bu imkana kavuşmuştum. Meral'le uzun süre hangimizin evinde yaşayacağımız meselesi sorun olmuştu. O evinden ayrılmak istemiyordu. Ben de emekliliğimden bu yana oturduğum evden çıkmak istememiştim. Üstelik Meral'in evi benimkine kıyasen biraz daha ufaktı. Ama sonuçta ben onunkine taşınmıştım. Biraz sıkıştıksa da odalardan birini kendime çalışma odası haline getirmiştim. Bir de ilginç bir hadise yaşadım. Mesleki anılarımı kaleme almamla ilgili çalışmalarımı, haliyle eski bir diplomatın eşi olarak Meral de ilgi duymuş, temize çekmek konusunda da ya da metin tasihlerinde yardımcı olabilir miyim diye sormuştu. Kısa bir an bocalamıştım. Ne de olsa Gül'le tanışmam da bu vesileyle olmuştu. Karıma hayır diyememiştim. Onun evindeki yeni çalışma odamla birlikte çalışmaya başlamıştık. İster istemez bu durum bende bazı anıların çağrışmasına yol açmıştı. Bazı yazılarımdan başımı kaldırdığımda karşımda Gül'ü görecekmişim gibi bir hisse kapılıyordum. Bir ara bu durumdan ürktüm. Elimde olmadan Gül'le geçirdiğim fırtınalı anılarımı hatırladım. Çok farklı biriydi o. Dişiliğini karşısındaki erkeğe hissettirmekten son derece zevk alan ve küçük yaşına rağmen bunu fevkalade başarıyla uygulayan bir cinsi latifti. Karşımda sessizce ve kendini işine vererek çalışan Meral ise sessizlik ve asalet abidesiydi sanki. Bir şey sormak gibi mübrem bir ihtiyacın dışında başını sayfalardan bile kaldırmazdı. Yine öyle bir esnada birden nazarlarını yüzüme çevirmiş ve kendisine yönelmiş bakışlarımı yakalamıştı. Gülümseyerek, ''Ne o, aklından neler geçiyor?'' diye sormuştu. ''Yok bir şey'' diye geçiştirmiştim. Bir an afallamış olmalıydım ki ısrar etti. ''Hadi hadi, saklama'' dedi. Gayri ihtiyari neyi diye sordum. Utanmış gibi yarı kinaye ile fısıldadı. ''Vallahi bunca yıl sonra beni bile alıştırdın. Çoktan unuttuğum şeyleri bana yeniden hatırlatır ve istetir hale getirdin.'' Sen utanmaz bir yaşlısın. Neyi ima ettiğini anlamıştım tabii. Karımın mahcup ve sıkılgan yüzüne gülerek baktım. İri, enik onu toplu bir kadındı. Ama fizyonomisi Gül'den kat be kat güzeldi. O an elimde olmadan ikisini mukayese cihetine gitmiştim. Bunu yapmayı hiç istemiyordum ama mümkün olmamıştı. Gül'ün rahatlıkla isteyip kelimelere dökeceği arzuyu Meral ancak böyle ifade edebilirdi. Yerimden kalkmış, yanına giderek elini tutmuş, onu yatak odamıza doğru çekmiştim. Vakit akşamüstüydü ve çay saatimiz bile gelmemişti henüz. Yapay bir itirazla yerinden kalkan Meral karşı çıkmış, ''Şimdi sırası mı canım, gece yaparız?'' diye gerçek niyetini göstermeyen kelimeler sıralamış ama benden önce soyunarak yatağa girmişti. Nikahımızdan 2 ay kadar sonra Veysi evimize gelmiş, evlilik hediyesi olarak da zarif bir biblo getirmişti. Veysi ile çok eski arkadaştık. Eşinin sıhhati gün be gün kötüye gittiğinden nikahtan sonra bizi tebrike gelememişti. Benim Sofya'daki büyükelçiliğim sırasında Veysi yurt içinde, merkezde görevliydi. Bu nedenle de ne Meral'i ne de o zamanki kocası Hüsnü'yü tanımıyordu. Veysi'nin eski ve sevdiğim bir arkadaşım olduğunu öğrenince Meral, ona sıradan bir misafirden çok daha itibar göstermiş ve onu mükemmel bir şekilde ağırlamıştı. Sık görüşemediğimiz için uzun uzun sohbet ediyor, konudan konuya atlıyor, aklımıza gelen her şeyi tatlı bir sohbet havası içinde tartışıyorduk. Aynı yaşta ve aynı meslekten olduğumuz için hatıra dağarcığımız çok zengindi. Laf lafı açıyordu. Bu arada Veysi tam bir diplomata has incelikle Meral'le yaptığım izdivacın çok isabetli olduğundan dem vurmuş, Refika'ma da iltifatlarda bulunmuştu. Ama benim öğrenmek istediğim, lakin arkadaşıma soramadığım önemli bir konu daha vardı. O da Gül'ün evliliğimi öğrenip öğrenmediğiydi. Bir ara fırsatını buldum, dolaylı olarak konuya başka açıdan yaklaştım. Senin Mahdum'dan ne haber dedim. Ahmet'ten mi dedi. Tabii ya, baş göz edemedin mi hala oğlanı? Etsek hiç haberin olmaz mı Orhancığım? Ama benim oğlan çok müşkül pesent. Her tanıştığı kıza bir kulp takıyor, bahaneler yaratıyor, son anda da vazgeçiyor. Kaç kızı bizle tanıştırdı. Aldı eve getirdi. Hatun da ben de heyecanlanıp heveslendik ama olmadı. Yeni nesil bizim gibi değil kardeşim. Bana sorarsan ne aradıklarını dahi bilmiyorlar. Öyle maalesef diye mırıldandım. Yanılmıyorsam çalıştığı şubede bir hanım kızla ilgilenmişti. O da mı olmadı? Benimki taktiksel bir yaklaşımdı. Belki şubedeki kızlardan bahsedince Gül'ü hatırlar, ondan söz eder diye düşünmüştüm. Ne de olsa bana yazdıklarımı bilgisayara yükleyecek birini aradığımı söylediğim zaman oğlunun tasavvuf teklifi eden Veysi'ydi. Ama ne yazık ki hiç oralı olmadı sevgili arkadaşım. Aslında emin de değildim. Belki de Ahmet Gül'den babasına hiç bahsetmemişti. Meseleyi fazla kurcalamayı yersiz bularak kapattım. Zaten yaptığım anlamsız bir davranıştı. Tam konuyu değiştirmek üzereydim ki Veysi yüreğimi hoplatan bir şey söyledi. Sanki yeni hatırlamış gibi. Sahi dedi. Onu sen de tanıdın. Kimi diye fısıldadım yüreğimde hafif bir buruklukla. Kimden bahsedeceğini gayet iyi anlamıştım. Renk vermemeye, heyecanımı belli etmemeye gayret ediyordum. Hani yazdığın kitapta sana yardımcı olmak için gönderdiği kızı. Ha, hatırladım. Şu ufak kızı. Neydi adı? Gül, Gül'dü. Veysi içini çekti. Başını hayıflanmış bir eda ile iki yana salladı. Benim oğlan o kıza da aşıktı. Biz de gelip tanıştırdı. Hanımın da benim de içimiz ısındı. Kızdan çok hoşlandık. İnşallah bu sefer bir karar verir dedik. Gayri ihtiyari yutkundum. Ne oldu sonra? Ne olacak? Onu da terk etti bizim Ahmet. Bundan şüpheliydim doğrusu. Şayet bir terk olayı varsa bu muhtemelen Gül tarafından yapılmış olmalıydı. Arkadaşımı deşmek, biraz daha bilgi almak için mırıldandım. Allah Allah, neden? Hanım hanımcık bir kıza benziyordu. Öyleydi de zaten. Ama dedim ya, bizim oğlan fazla şıp sevdi. Kızı bahaneler yaratıp terk etti. Gerekçe? Sözde aradığı nitelikleri bulamamış kızda. Fazla havaiymiş. Başkalarıyla da ilişkileri varmış. Hep gününü gün eden biriymiş falan filan. Ben pek inanmadım ama ne denir? Karar oğlanın. Hiç de Veysi gibi şaşmamıştım bu duruma. Ahmet'in gerekçesi doğru olabilirdi. Gül sadece yaşadığı günü değerlendiren biriydi. Ama merakımı tam giderememiştim. Sanki hatırlayamamış ya da unutmuş havalarından sordum. Aynı şubede çalışıyorlardı değil mi? Öyleydi ama sonra kız başka bir şubeye naklini istemiş diye duydum Ahmet'ten. Yani o şubeden ayrılmış mı? Sanırım öyle olmuş. Nedendir bilinmez tuhaf bir hisse kapıldım. Sanki Gül'le aramızdaki son irtibat bağı da kopmuştu. Aslında böyle bir bağ yoktu ve olmayacaktı da. Artık bu konuda daha fazla soru sormayacaktım. İlgisiz bir eda ile "Hayırlısı olsun kardeşim" diyerek mevzuyu değiştirdim. Günler hızla akıp geçiyordu. Meral ile mutlu ve huzurlu bir evliliğim vardı. Her yönden birbirimizi tamamlıyorduk. Onunla evlenmekle nasıl isabetli bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlamıştım. Fazla renkli ve hareketli bir hayat değildi bu tabii. Zaten daha fazlasını da beklemem abesti. Asude bir yaşantımız vardı ve birbirimize yetiyorduk. Eskisi kadar kulübe, tiyatrolara, konserlere de gitmiyorduk. Ben zaten yıllardan beri arkadaş çevremden kopmuştum. Meral de eski arkadaşlarıyla fazla temas kurmuyordu. Hatta diyebilirim ki yaşantımızda sadece Samime ile kocası Ahmet kalmıştı. Onlarla da eskisi kadar sık görüşmüyorduk. Başarılı bir evliliğin en güzel yanı buydu. Ve biz bunu başarıyla gerçekleştirebiliyorduk. Monoton da olsa beraberliğimiz kusursuzdu. Değişmeyen bir yaşam ritmimiz vardı. Her sabah yaz kış demeden sağlığımız için yürüyüş yapıyorduk. Caddebostan'dan Dalyan'a kadar muntazam yürüyüp sonra evimize dönüyorduk. Her hafta bir kere de sinemaya gidiyorduk. Eskiden sinemayı pek sevmezdim. Ama son zamanlarda gazeteleri açıp o haftanın vizyona giren filmlerini karımla karşılaştırarak izlemeye gidiyorduk. Bazı gecelerde televizyonda beğendiğimiz bir dizi veya program olursa ekranın karşısına geçip el ele seyrediyorduk. Ben daha ziyade belgeselleri tercih ediyordum. Öğleden sonraları da genellikle okuyorduk. Kısacası sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyorduk. Haziran ayının ikinci haftasıydı. Ilık, güneşli bir yaz günü balkondaki hazır koltuklarımızda otururken Meral birden bana dönüp "Ne dersin? Bu akşam boğaza gidip deniz kenarında balık yiyip şarap içelim mi?" dedi. Canım çekti. Galiba yaşlılığın en kötü yanı buydu. Monotonluk, isteksizlik yaratıyordu. Saat henüz 5 sularıydı ve balkonda çay içiyorduk. Boğaza gitmek gözümde büyümüştü. Teklif bana hiç de hoş gelmemişti. Tam itiraza kalkışacağım sırada Meral'e haksızlık edeceğimi düşündüm. Zira kadın bu tür isteklerini çok nadir açığa vururdu. Sanki ben de istekliymişim gibi "Ne iyi olur" dedim. "İstersen Samime ile Ahmet'i de çağıralım. Felekten bir gece çalarız. Bu gece de Mehtap'ın tam 14'ü. Ne dersin?" "Tamam." Meral istekli bir şekilde balkondan içeri gidip telefona doğru yürüdü. Onların bu teklife sıcak bakacaklarına emindim. Zaten Samime artık eskisi kadar sık görüşemediğimizden dert yanıp duruyordu. Kesinlikle Meral'in isteğini geri çevirmezdi. Nitekim de öyle oldu. Az sonra Meral mütebessim bir çehreyle geri döndü. "Onlar da çok sevindiler" dedi. Biraz isteksizce sordum. "Nereye gideceğiz? Bu yakaya mı yoksa karşıya mı?" "Ben onlara Bebe'ye gidelim" dedim. "Hani sevdiğimiz bir balık lokantası vardı ya, oraya işte." "Eyvah" diye geçirdim aklımdan. Arabayı karım da kullansa bu yaz akşamının kalabalığında ta Bebe'ye kadar gitmek tam bir külfetti benim için. Ama bozuntuya vermedim. Meral'in alınmasını, keyfinin kaçmasını istemiyordum. Asıl o gecenin benim için sürpriz olacağını nasıl bilebilirdim? "Kaçta orada olacaklar?" diye sordum. "8'de" dedi. "Erken değil mi o saat?" "Hiç de değil hayatım. Biraz da boğaz havası alırız." Sustum. Meral'i üzmek istemedim. Maal karehe giyindim. İçimde bir isteksizlik vardı nedense. Spor ekose bir gömlek, üstüne de V yaka ince bir kazak giyinmiştim. Ne de olsa yaşlı bir adamdım ve deniz kenarı bir yere gidiyorduk. Haziran ayında da olsa boğaz akşamları serin ve rüzgarlı olurdu. Çabucak hazırlanmıştım. Baktım Meral itina ile makyaj yapıyor, süsleniyordu. İçimden gülümsedim. Hoşuma da gitti. Evlendikten sonra karım eskiye kıyasen kendisine daha özen gösteriyor, her zaman çekici olmaya gayret ediyordu. Hatta o akşam bana biraz fazla süslü geldi. Arabaya bindik, boğazın yolunu tuttuk. Meral yol boyunca tatlı tatlı konuştu. Samime ile yıllar öncesine dayanan anılarını anlattı. Doğrusu pek can kulağı ile dinleyemiyordum. Fakat tam ilgisiz de kalmamıştım. Arada sırada lafa girip sualler bile soruyordum. Balık lokantasına vardığımızda Dillik çiftinin bizden önce gelip uygun bir masa seçerek bizi beklediklerini gördük. Geceyi organize eden Meral akıllılık ederek rezervasyon yaptırmış, onlar da adımızı vererek masayı bulmuşlardı. Aslında trafikte oyalandığımızdan saat 8.30'a yaklaşıyordu. Yani gecikmiştik. Etrafta boş masalar vardı ama dikkatli bakınca masaların önceden ayrıldığını fark ettim. Masamız tam deniz kenarıydı. Dostlarımıza hal hatır sorarken garsonlar başımızda birikti. Balık siparişlerimizi verdik. Diplomatlar mesleki bir alışkanlıkla biraz da dış memleketlerde yaşamanın sonucu yemekte hep şarabı tercih ederlerdi. Ama o akşam nedense canım buzlu bir rakı çekmişti. Rakıyı özlemiştim adeta. Meral anason kokusundan haz etmediği için hiç rakı içmezdi. Ama tercihlerime itiraz da etmedi. Bu arada garsonlar masayı çeşitli mezelerle donatmışlardı. Birkaç yudum rakıdan sonra yavaş yavaş o sıkıntılı havadan da kurtulmuştum. Herhalde bunda ortamın güzelliğinin, nefis manzaranın, yazın gelişini müjdeleyen havanın letafetinin ve yavaş yavaş karşı sahilde doğan mehtabın da rolü vardı. Mehtap karşı sahilin tepelerinden bütün ihtişamı ve sapsarı rengiyle doğmuştu. Az sonra yükselecek ve ışıltılı maviye dönüşerek deniz satığında yakamozlar yaratacaktı. Karı koca yan yana oturmuştuk. Meral'in karşısına Samime, benim karşımda da Ahmet vardı. Samime her zamanki gevezeliği ile hiç durmadan konuşuyordu. Benim az konuştuğumu fark eden Ahmet de zaman zaman onların sohbetine iştirak ediyordu. Tabiatın güzelliği, mehtapın doğuşu beni duygulandırmıştı. Samime'nin yektense konuşmalarını dinlemektense susmayı ve güzelliği içimde sindirmeyi yeğlemiştim. Restoran gittikçe doluyor, önceden rezerv edilen masaların müşterileri akın akın geliyordu. Ama o an ben pek çevremle ilgilenecek halde değildim. Masamdakilere de pek aldırdığım yoktu. Mehtabın sihirli bir tepsi gibi karşı tepelerinde an be an yükselmesi beni mest etmişti. Dillik çifti pek duygulanmamıştı bile. Hayran hayran Mehtap'ı seyrettiğimi gören Ahmet sadece "Mehtap da ne güzel" demekle yetinmişti. Meral'i bilirdim. Karım hisli bir kadındı. O an aynı duyguları benimle paylaşmak için can attığına emindim. Ama Samime'yi bir türlü susturamıyordu. İçimden keşke Dillik ailesini bu gece çağırmasak, bu güzel anı karımla baş başa geçirseydik diye geçirdim. İşte tam o an nazarlarım çok kısa bir süre tam önümüzdeki masaya takıldı. Birden kaskatı kesildim. Gül tam önümde, Ahmet'in arkasına rastlayan yerde oturuyordu. Önce inanamadım. Nüfusu 15 milyonu geçen bir şehirde böyle bir rastlantı pek olmazdı. Belki orada oturan kızı Gül'e benzetmiştim. Ya da deminden beri seyrettiğim Mehtap beynimde bir çağrışım yapmış, kısa da olsa bir hayal görmüştüm. İrkilerek bir kere daha baktım. Bu kez bakışlarımız kesişti. Hayal filan değildi. Düpedüz Gül'dü bu. Onun da karşısında genç bir delikanlı vardı. Ne zaman gelip o masaya oturduklarını fark etmemiştim. Hemen toparlanarak bakışlarımı kaçırdım. Birkaç saniye ne yapacağını şaşırmış insanlar gibi şaşkın ve aval aval kaldım. Doğrusu bu karşılaşmayı hiç mi hiç beklemiyordum. Kalbim inanılmaz bir gümbürtüyle atmaya başlamıştı. Galiba medet umar gibi önce parmaklarım rakı kadehine gitti ve hoyrat bir yudum aldım. Sakinleşmem gerekirdi. Daha sonra kendimi suçüstü yakalanmış bir mücrim gibi hissetmeye başladım. Ellerim titriyordu. Ne de olsa bir diplomattım. Aktif meslek yaşamımda ne berbat vakalarla karşılaşmış, fakat hiçbirinde itidal ve sessizliğimi kaybetmemiştim. Kendime telkinde bulunmaya çalıştım. Bu telaş ve paniğe ne gerek vardı? Gül alt tarafı yakın geçmişimde kısa bir süre üstelik bekar olduğum devrede hayatıma girmiş biriydi. Gerçi ondan Meral'e hiç bahsetmemiştim ama korkmama da gerek yoktu. Ayrıca 20 yaşındaki bir kıza gönül verdiğimi asla tahmin ve tasavvuf edemezdi karım. Kalbimin çarpıntısı devam ediyordu. Bir ara cesaretimi toplayıp tekrar baktım. Gözlerimiz buluşunca Gül fırsattan istifade edip tek gözünü kırparak bana gülümsedi. Manidar bir selamdı bu. Yeniden titredim. Sadece gülümseyip başıyla bir selam verse daha rahatlardım. Sanki bir tanıdık, herhangi bir şekilde aşina olduğum biri gibi. Ama o alaycı bir şekilde göz kırpmıştı. Ne anlama geliyordu o göz kırpış? Hızla yorum yapmaya kalkıştım. Mutlaka yanımdaki kadını Meral'i incelemiş ve muhtemelen parmaklarımızdaki yüzükleri de görmüş olmalıydı. Onun ne cin olduğunu bilirdim. İşte yaşına uygun birini bulmuşsun nihayet. Kutlarım seni anlamına mı geliyordu acaba? Soğuk bir ter kaplamıştı bedenimi. Gülümseyip göz kırpışını Samime ve Ahmet görmüş olamazlardı. Zira sırtları Gül'e dönüktü. Ama karım fark etmiş olabilir miydi? İhtimal vermek istemedim. Gül mutlaka bunu da Meral'e çaktırmadan yapmış olmalıydı. Hem yalnız karıma değil, yanındaki genç adama da hissettirmemişti mutlaka. Onun ne kadar zeki olduğunu bilirdim. Acaba yerinden kalkıp masama da bir merhaba demek için uğrar mıydı? Hani yapar mıydı bunu? Gözü kara, pervasız ve cesurdu. Malum bir ifadeyle yaklaşır, eski bir dost, tanıdık gibi konuşmaya kalkışırdı da. Ne yapacağını kestirmek asla mümkün olamazdı. Kuşkuya düştüm. Onun göz kırparak verdiği selama mukabele etmemiş, en azından tebessümle kendisini gördüğümü de ihsas etmemiştim. Sinirlenirse ondan her türlü davranış beklenirdi. Ahmet'in başının arkasından Gül'ü bir kere daha göz ucuyla süzdüm. Bana bakmıyordu artık. Biraz rahatlar gibi oldum. Belki ben meseleyi büyütüyordum. Neden kalkıp masamıza gelecekti ki? Böyle bir davranışı çok anlamsız olmaz mıydı? Beni terk eden, tek bir veda cümlesi bile söylemeden basıp giden o değil miydi? Ne yüzle masama gelirdi şimdi? Uslu uslu oturuyordu yerinde. Yanındaki delikanlıyı da tanımıyordum. Uğradığım ilk paniği atlatınca Meral'e dönüp baktım. Onun açısı Gül'ü görmeye daha müsaitti. İçimi yeniden bir huzursuzluk kapladı. Acaba Gül'ün göz kırparak gülümsemesini görmüş olabilir miydi? Zannetmem diye düşündüm. Öyle olsa biraz şaşırır, en azından hayatım bak ön masadaki genç kız seni tanıyor galiba, selam veriyor diye ikazda bulunur, görüp görmediğimi sorardı. Oysa karımdan böyle bir uyarı gelmemişti. Mehtabı filan unutmuştum artık. Ay ışığının sularda yarattığı yakamozları seyredemiyordum. Doğrusu Gül'le karşılaşmam hiç beklemediğim, aklımın köşesinden bile geçirmediğim bir olaydı. Neden sonra duygularımı biraz daha rahat tahlil etmeye başladım. Onu birden karşımda görmek önce bir panik ve şaşkınlık yaratmıştı. Ama galiba hepsi o kadardı. Onunla yaşadığım anılar beynimde depreşmemiş, fazla bir çağrışım yapmamıştı. Sürdürdüğüm hayattan memnun ve mutluydum. Bunu hissetmek beni huzurlu kıldı. Hatta bu beklenmedik rastlantıdan hoşnut kaldım. Bir süre sonra tamamen normale döndüm. Bizim masadakilerle sohbete daldım. Gül'e bir daha da bakmadım bile. Geç saatlerde Gül ve yanındaki delikanlı bizden önce kalktılar. Artık masama gelmeyeceğinden emindim. Sadece kol kola girip uzaklaşırlarken arkalarından kısa bir an baktım. Ruhumda kelimelerle izahta müşkülat çektiğim bir boşluk olmuştu. Tavsif edemiyordum. Hiçlik, tükenmişlik, yitirilmiş gibi bir şey. Yarım saat kadar sonra biz de kalkmıştık. Hafif başım dönüyordu. Galiba sarhoş olmuştum. Ama belli olmuyordu sanırım. Lokantanın önünde vedalaştık arkadaşlarımızla. Sonra arabalarımıza doğru yürüdük. O zaman dikkatimi çekti. Meral'in yüzü biraz asıktı. Gözümden kaçmadı. İçimde bir huzursuzluk hissettim. Galiba rakı dokundu dedim. Başım dönüyor. Meral'den hiç ses çıkmamıştı. Oysa Meral hemen ilgilenir, en azından koluma falan girerdi. Arabamıza bindik, hareket ettik. Karım hala sessizdi. Neden sonra sordu. Kimdi o kız dedi. O zaman bir şeyler sezinlediğini hissettim. Hiç anlamamış gibi mırıldandım. Hangi kız? Önümüzdeki masada oturan dedi. Hiç farkında değilim. O masada bir kız mı vardı? Meral bir an bakışlarını yoldan ayırıp yüzüme baktı. Cidden onu tanımıyor muydun diye sordu. Karıma yalan söylediğim için üzgündüm. Ama artık dönüşü olmayan bir yola girmiştim. Bundan sonra hayatımı süsleyen o kısa macerayı anlatamazdım. Tanımıyordum tabii. Tanısam görüşürdüm. Hayret diye fısıldadı Meral. Neden? Ne oldu ki? O kız bütün gece bir sana bir bana bakıp durdu. İlgisizce omuz silkmeyi başarmıştım. Kim bilir belki bizi birilerine benzetmiştir diyebildim. İkimizi de mi diye mırıldandı. Olamaz mı? Ama daha ziyade sana bakıyordu. Sanki seni yakinen tanıyan biri gibi. Gülümsemeyi bile başarmıştım. Yoksa yaşlı kocanı genç bir kız süzüyor diye kıskandın mı sevgilim? Meral samimi bir ses tonu ile mırıldandı. Ne yalan söyleyeyim, bozuldum biraz. Baksana, o yaştaki bir kızın dahi ilgisini çekiyorsun. Anlaşılan seni boş bırakmaya gelmeyecek. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Sen asıl dikkatini yola ver. Bir an evvel evimize gidelim de yatalım. Uykum geldi dedim. Karım rahatlamış gibi gazı kökledi. O an aklından ne geçirdiğini bilemezdim. Ama sanırım söylediklerime inanmıştı. Kitabın sonu, sayfa 268.